Thank you, President Monson. We love.
Başkan Monson, sana teşekkür ediyoruz ve seni seviyoruz ve seni destekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bugün ruhsal olarak hayatta kalabilmenin anahtarı olan bir ilkeyi tartışmak istiyorum. Bu ilke, etrafımızdaki felaketler ve gülünç adaletsizlikler arttıkça sadece daha önemli olacak olan bir ilkedir. Son zamanlarda yaşıyoruz. Bu yüzden peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini görmek hiçbirimizi şaşırtmamalı. Yeşaya, Paulus, Nefi ve Mormon da dahil olmak üzere çok sayıda peygamber çetin zamanların geleceğini, günümüzde tüm dünyanın kargaşa içinde olacağını, insanların kendilerini seven, doğal sevgiden yoksun, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven ve çoğunun düşmanın işini destekleyen şeytanın hizmetkarları olacağını önceden görmüşlerdi. Aslında siz de, ben de bu karanlık dünyanın güçlerine ve kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı savaşıyoruz. Milletler arasındaki anlaşmazlıklar arttıkça, korkak teröristler masumları hedef aldıkça ve yolsuzluklar şirketlerden hükümete kadar her yerde giderek sıradan olunca bize ne yardımcı olabilir? Kişisel mücadelelerimizde ve bu son zamanlardaki insafsız yaşam zorluğu içinde her birimize ne yardımcı olabilir? Peygamber Lehi, ruhsal olarak hayatta kalmak için bir ilke öğretti. Önce onun durumunu bir düşünün. Yeruşalim'deki hakikati vaaz ettiği için kendisine zulmedilmiş ve Rab tarafından malını, mülkünü bırakması ve ailesiyle çöle kaçması emredilmişti. Bir çadırda yaşamış ve bilinmeyen bir varış noktasına giden yolda bulunabilen gıdalarla hayatta kalmış ve iki oğlu Laman ve Lemuel'in Rabbin öğretilerine baş kaldırmasını ve kardeşlerin Nefi ve Sam'a saldırmasını izlemişti. Açıkça görülüyor ki Lehi mücadeleyi, endişeyi, ıstırabı, acıyı, hayal kırıklığını ve üzüntüyü biliyordu. Yine de cesurca ve tereddüt etmeden Rab tarafından vahiy edilmiş olan bir ilkeyi açıkladı. İnsanlar sevinebilmek için var oldular. Hayal edin. Buradaki ölümlü hayatımızın niteliğini ve amacını tarif edebilmek için onun kullanabileceği bütün kelimelerin arasından sevinç kelimesini seçti. Hayat her türden dolambaçlı ve çıkmaz yollarla, imtihanlarla ve zorluklarla doludur. Her birimiz için sıkıntı, keder ve çaresizliğin bizi neredeyse tükettiği zamanlar olmuştur. Yine de sevinç bulmak için mi buradayız? Evet. Bunun cevabı yankı yapan bir evettir. Fakat bu nasıl mümkün olabilir? Ve cennetteki babanın bizim için hazırladığı sevince sahip olmak için ne yapmalıyız? Eliza R. Snow, Yardımlaşma Cemiyeti'nin ikinci genel başkanı, merak uyandıran bir cevap sunmuştur. 1838'deki çok yorucu kışın başında verilmiş olan Missouri'deki meşhur katliam emrinden dolayı kendisi ve diğer azizler bu eyaleti aynı kış terk etmek zorunda kaldılar. Bir akşam Eliza'nın ailesi mülteci azizler tarafından kullanılan küçük ahşap bir kulübede geceyi geçirdi. Kütüklerin arasındaki macunların büyük bir kısmı onlardan önce gelenler tarafından çıkarılıp odunları tutuşturmak için kullanılmıştı. Bu yüzden kütükler arasında bir kedinin sürünüp geçebileceği büyüklükte delikler vardı. Sert bir soğuk vardı ve yiyecekleri kas katı donmuştu. O gece yaklaşık 80 kişi o küçük ahşap kulübenin içine yığılmıştı. Orası sadece 6 metrekareydi. Birçok insan kendilerini sıcak tutabilmek için bütün gece oturmuş ve ayakta durmuştu. Dışarıda bir grup adam bazıları ilahi söyleyerek ve diğerleri donmuş patatesleri pişirerek geceyi hararetli bir ateşin etrafında geçirdi. Eliza şöyle kaydetmişti. Bir şikayet bile duyulmadı. Herkes neşeliydi ve görünüşümüze bakılırsa yabancılar bizi valinin sürgünlerinden daha ziyade eğlence peşinde koşan bir turist grubu olduğumuzu düşünmüş olabilirlerdi. Eliza'nın o yorucu, tüyler ürpertici gece hakkındaki raporu şaşırtıcı bir şekilde iyimserdi. O şöyle beyan etti. Çok alıntı yapıyorum. Çok keyifli bir geceydi. Azizler dışında hiç kimse her koşul altında mutlu olamaz. Alıntı bitmiştir. İşte bu. Azizler her koşul altında mutlu olabilirler. Kötü bir gün, kötü bir hafta ve hatta kötü bir yıl geçirirken bile sevinç duyabiliriz. Sevgili kardeşlerim, hissettiğimiz sevincin hayat şartlarımızla çok az ilgisi ve hayattaki odak noktamızla tam ilgisi vardır. Hayattaki odağımız Tanrı'nın kurtuluş planı, İsa Mesih ve onun sevindirici haberi üzerine olduğunda hayatımızda ne olursa olsun veya ne olmazsa olmasın sevinç hissedebiliriz. Sevinç ondan ve onun sayesinde gelir. O bütün sevincin kaynağıdır. Bunu Noel zamanında "Sevin Dünya, Rab'dir gelen" şarkısını söylediğimizde hissederiz. Ve bütün yıl boyunca bunu hissedebiliriz. Son zaman azizleri için İsa Mesih sevinçtir. Bu yüzden görevlilerimiz onun sevindirici haberini vaaz etmek için evlerini bırakırlar. Onların hedefi kilise üyelerinin sayısını artırmak değildir. Bilakis görevlilerimiz dünyadaki insanlara sevinç getirmek için öğretir ve vaftiz ederler. Kurtarıcı her türlü kavrayışı aşan bir huzuru sunduğu gibi o aynı zamanda insan mantığına ya da ölümcül anlayışa karşı gelen bir sevinç yoğunluğu, derinliği ve genişliği sunar. Örneğin, çocuğunuz tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığında ya da siz işinizi kaybettiğinizde veya eşiniz sizi aldattığında sevinç hissetmek mümkün değilmiş gibi gözükebilir. Halbuki kurtarıcının sunduğu sevinç tam da budur. Onun sevinci süreklidir ve sıkıntılarımızın sadece kısa bir süre olacağının ve bunların bizim iyiliğimiz için adanacağının güvencesini bize verir. Peki bu sevinç için nasıl hak talep edebiliriz? Her düşüncede gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikerek başlayabiliriz. Onun için dualarımızda şükredebilir ve onunla ve cennetteki babamız ile yaptığımız antlaşmalara uyarak şükranlarımızı sunabiliriz. Kurtarıcımız bizim için giderek daha çok gerçek olmaya başladıkça ve biz de onun sevincinin bize verilmesi için yalvardıkça bizim sevincimiz artacaktır. Sevinç güçlüdür ve sevince odaklanmak Tanrı'nın gücünü hayatlarımıza getirir. Her şeyde olduğu gibi kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlanan İsa Mesih bizim en büyük örneğimizdir. Bunu bir düşünün. Yeryüzünde bugüne kadar dayanılan en acılı tecrübeye dayanabilmek için kurtarıcımız sevince odaklanmıştır. Ve onun önüne serilen sevinç neydi? Elbette buna bizi arındırmanın, iyileştirmenin ve güçlendirmenin sevinci, tövbe edecek herkesin günahlarının bedelini ödemenin sevinci, senin ve benim evimize temiz ve layık olarak cennetteki ebeveynlerimiz ve ailelerimizle beraber yaşamak için geri dönmemizi mümkün kılan sevinç de dahil edilmiştir. Bize ya da sevdiklerimize gelecek olan sevince odaklanırsak, şu an bunaltıcı, acı verici, korkunç, adaletsiz veya sadece imkansız gibi görünen nelere katlanabiliriz. Manevi olarak kararsız bir durumda olan bir baba, en sonunda Rabbin önünde temiz ve doğru olma sevincine, suçluluk duygusundan ve utançtan kurtulmanın sevincine ve gönül rahatlığının verdiği sevince odaklandı. Bu odaklanma ona, eşine ve gözetmenine pornografi ile olan problemini ve daha sonraki evlilik dışı ilişkisini itiraf etme cesaretini verdi. O şimdi gözetmeninin ona yapmasını tavsiye ettiği her şeyi yapıyor ve tüm yüreğiyle eşinin güvenini tekrar kazanmaya çabalıyor. Bir genç hanım, popüler ve çekici ama manevi olarak tehlikeli bir durumdan uzaklaşırken, arkadaşlarının alaylarına dayanmaya yardımcı olması için cinsel olarak temiz kalmanın sevincine odaklandı. İşini sık sık küçük düşüren ve çocuklarına kızgınlıkla çıkışmaktan zevk alan bir adam ise kutsal ruhu daimi yoldaşı olarak kabul etmeye layık olabilmenin sevincine odaklandı. Bu odaklanma çok sık yenik düştüğü doğal insandan kurtulmaya ve gereken değişiklikleri yapmaya kendisini motive etti. Sevgili bir meslektaşım, geçenlerde son 10 yıldır yaşadığı ağır sıkıntılardan bahsetti. O şöyle dedi: sevinçle acı çekmesini öğrendim. Benim acım Mesih'in sevinciyle yok edildi. Önümüze serilmiş olan sevince odaklandıkça sen ve ben nelere dayanabiliriz? O zaman hangi tövbeler mümkün olacaktır? Hangi zayıf yönlerimiz bizim güçlü yönlerimiz olacaktır? Hangi hayal kırıklıkları, hatta felaketler bizim iyiliğimize dönüşecektir? Ve Rab'be hangi gayret gerektiren hizmeti verebileceğiz? Canla başla kurtarıcıya odaklanıp sonra onun sevincine odaklanma örneğini takip ederken sevincimizi engelleyebilecek şeylerden kaçınmamız gerekir. Mesih karşıtı olan Kore'yi hatırladınız mı? Kurtarıcı hakkında yalanlar püskürerek bir yerden bir yere gidiyordu ta ki ona şu soruları soran bir yüksek rahibin huzuruna getirilene kadar. Neden Rabbin yollarını bozmak için dolaşıp duruyorsun? Niçin bu halkın sevincini engellemek için Mesih'in gelmeyeceğini onlara öğretiyorsun? Mesih'e ya da onun öğretisine karşı çıkan her şey sevincimizi engelleyecektir. Bu da aynen Corihor'un yaptığını yapan, internette ve blog dünyasında bolca bulunan insanların felsefelerini içerir. Eğer biz dünyaya bel bağlar ve dünyanın mutluluk formüllerini izlersek, biz asla sevincin ne olduğunu bilemeyiz. Günahkarlar çok fazla duygu ve heyecanı yaşayabilir, fakat sevinci asla yaşayamazlar. Sevinç, sadık olanlar için bir armağandır. İsa Mesih tarafından öğretildiği gibi, bilerek doğru bir hayat yaşamaya çalışmakla gelen bir armağandır. O bize sevinci nasıl yaşayacağımızı öğretti. Cennetteki babayı Tanrımız olması için seçtiğimizde ve kurtarıcının kefaretinin hayatımızda işlediğini hissedebildiğimizde sevinç ile dolacağız. Her seferinde eşimizle ilgilendiğimizde ve çocuklarımıza yol gösterdiğimizde, her seferinde birini affettiğimizde veya birinden af dilediğimizde sevinci hissedebiliriz. Sen ve ben göksel yasalara uymayı seçtiğimiz her gün, antlaşmalarımıza uyduğumuz ve başkalarına da aynısını yapmalarına yardımcı olduğumuz her gün sevinç bizim olacaktır. Mezmurcunun şu sözlerine kulak verin: gözümü Rab'den ayırmam, sağımda durduğu için hiç sarsılmam. Bol sevinç vardır onun huzurunda. Bu ilke kalbimizde gömülü olduğu sürece her bir gün ve her gün sevinç ve mutluluk dolu bir gün olabilir. İsa Mesih'in kutsal adıyla böyle tanıklık ediyorum. Amin.